Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2018 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Ve değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Ahmet Zilan imzalı Sabrın Sonu Selamettir başlıklı yazıyı sunacağız. Gaziantep'te kıraathanelerde iki mevzuda sohbet etmek yasaktı. Askerlik hatıraları, bağ hikayeleri. Çünkü insanları bıktırır. Gaziantep'te herkesin bağı vardı. Şimdi şehir büyüdü ve oralar hep mahalle oldu. Lakin eskiden bağ çoktu ve hemen herkesin bir bağ evi olurdu. Herkes bağ evinde yaptığını, ektiğini, biçtiğini anlatmaya başladı mı sonu gelmezdi. Bu sebeple bu mevzunun açılması istenmezdi. Askerlik de böyle. Herkes yapmıştır askerliğini. Herkesin sayısız hatırası vardır. Biri başladı mı anlatmaya herkese bulaşır. Sonu gelmez. Aslında yaşanmış her hadiseden bir ders çıkar ama gençler nasihat dinlemeyi pek sevmediğinden sıkılırlar. Ben de askerlik hatıralarını ancak içinde faydalı bir hikmet olursa anlatmaktan yanayım. Askere gitmeden evvel beraber çalıştığımız Bayram Kundoğlu isminde bir arkadaşım vardı. Askerden önce biraz para biriktirdim ve bayrama bırakıp aydan aya bana 10-15 lira göndermesini tembihledim. O da gönderdi. Fakat o zamanlar askerlik çok uzundu, 24 aydı. Bir müddet geçti, hesaplarıma göre artık bıraktığım paranın bitmiş olması lazımdı. Baktım arkadaş yine para gönderdi. Kendisine mektup yazdım. Sana bıraktığım para bitmiş olduğu halde niçin hala para gönderiyorsun? Cevap yazdım. Sen benim arkadaşımsın. Seni askerde zorda bırakır mıyım? Ben şimdi göndereyim, sen sonra ödersin. Kabul etmedim. Para göndermemesini mektupla bildirdim. Borç hususunda prensiplerimi o zamandan belirlemiştim ve tatbik ediyordum. Aklıma babamdan para istemek geldi. Elime kağıdı kalemi aldım fakat babam o sırada 120 lira aylık alıyordu. O kadar parayla evi geçindirmek bile çok zorken oradan 20 lirasını da bana gönder demek nasıl olacaktı? Yazıyorum, bırakıyorum, vazgeçiyorum, tekrar alıyorum. Kağıda bir baktım ki yarısı gözyaşlarımla ıslanmış. Yazdığım mektubu elimle buruşturup çöpe attım. Babamdan da yardım istemedim. Babamı müşküle sokup üzülmesini istemiyordum. Allah müstani olana, kimseden bir şey istemeyene yardım ediyor. Bu hususta bir kıssa anlatalım. Ebu Said radıyallahu anh, açlıktan zaman zaman karnına taş bağlamak mecburiyetinde kalan fakir sahabilerdendi. Validesi ona, kalk Resul-i Ekrem'e git, ondan bir şeyler iste. Falan adam Resul-i Ekrem'e gitmiş, o da onun imdadına yetişmiş. Filan da gitmiş, o da nimete nail olmuş. Hadi sen de git, belki bir hayırla dönersin, dedi. Ebu Said radıyallahu anh ise validesine cevaben, hele dur bakalım anne, bir şeyler arayalım, bulamazsak öyle gidelim, dedi. Fakat bütün aramaları ve gayretleri boşa çıktı. Bunun üzerine çaresiz, Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gitmeye karar verdi. Allah Resulü'nün huzuruna girdiğinde onu hutbe irad ederken buldu ve hutbeyi dinlemeye koyuldu. Allah Resulü hutbesinde şunları söylüyordu. İstina gösteren ve kimseden bir şey istemeyerek iffetini muhafaza eden insanları Cenab-ı Hak bütün alemden müstani kılar. Zaten utana sıkıla gelen Ebu Said radıyallahu anh bu sözü işittikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istemeye hiç cesaret edemedi ve eli boş bir vaziyette evine döndü. Kendisi bundan sonraki halini şu şekilde anlatır. Resul-i Ekrem'den bir şey isteyemeden evime döndüğüm halde Cenab-ı Hak bize rızkımızı gönderdi. İşimiz o kadar yoluna girdi ki, Ensar içinde bizden daha zengin bir kimse yoktu. Keremine şükürler olsun. Cenab-ı Hak bana da yardım eyledi. Tam o sıralarda askeriyede yeni bir kaide çıktı. çavuşların tek kolda olan çavuşluk işareti her iki kolda da olacak. Ben ayakkabıcılıktan geldiğim için elime iş yakışır. Ben bunu yaparım dedim. Hemen kırmızı kurdele aldım, giriş tutkal aldım, istenen şekilde kartondan kesip kurdeleyi kartona yapıştırdım. Terfi işareti hazırdı. Onu terziye götürüp elbisenin kolunda isteyen yere diktirecek işlem tamam. Gören çavuşların hepsi talip oldu tabii ki. Çiftini 1 liraya sattım. Askerlik karşılığımı fazla çıkarmış oldum. Diğer taraftan da beni çavuş yapmışlar fakat henüz çavuş maaşı vermemişlerdi. Rakamları hatırlıyorum. Acemi asker maaşı 30 kuruş, usta asker maaşı 90 kuruş, çavuş maaşı 15 liraydı. 4-5 ay sonra çavuş maaşlarını da toplu olarak verdiler. Böylece askerde gariplik çekmemiş oldum. Biraz sabır ve tevekkül sayesinde ne borca girdim ne de aileme yük oldum. Askerliğin sonuna kadar da babamdan hiçbir şey istemedim. İzne gittiğimde babam, "Niye bizden bir şey istemedin oğlum?" dedi. Ben de yapıp ettiklerimi anlattım. Bu arada subaylar benim çavuşluk alameti yaptığımı duymuşlar. Bir tanesi geldi, "Sen burada iş yapmaya, para kazanmaya başlamışsın." diye sorgulamaya başladı. Ben de dedim ki, "İhtiyaç oldu, çavuş arkadaşlara yapabileceğimi söyledim, yaptım. Kendileri gönüllerinden kopanı verdiler. Sonra ben sadece bunu yapmıyorum. Elimden gelen daha birçok iş var. Bunları para karşılığında da yapmıyorum. Mesela ne yapıyorsun başka?" dedi. Atlardan sorumlu olduğumuz için bize kürek çok lazım oluyordu. Kürek yapıyorum dedim. Nasıl yaptığını merak etti, ben de anlattım. Elimizde ince saçlar var. Onları kavisli bir şekilde kestirip kenarlarını büküyorum. Birer delik deliyor, sopaya çiviliyorum. Bizim işimizi görecek kürekler oluyor. Dışarıdan alınmasına da ihtiyaç kalmıyor. Bunları para karşılığı yapmadım. Subayın hoşuna gittim. O beni terfi alameti yapıp satıyorum diye azarlamaya gelmişken mevzuyu unuttu, tebrik edip gitti. Askere ilk gittiğimde ise ayakkabı işinden anladığım için beni Saraç yaptılar. Hikayesi şöyledir. Bir usta asker Saraç'tı. Ben de ona yardım ediyordum. Aylarca subay ve diğer rütbeli askerlere ayakkabılar diktik. Yüzbaşıyla da yakın bir münasebetimiz vardı. Kendisi Sapancalıydı. İzmit'e merasime giderken beni de cipe bindirip yanında götürdü. Orada bir talihsizlik olmuş. Normalde merasimlerden önce orada geçit resminde yer alacak atları iyice yorarlar. Serbest koştururlar. Böylece yorulan ve sakinleşen at merasim yerinde ters hareketler yapmaz. Bu sefer çavuşlar atları böyle yormamışlar. Merasim yerinde de bir silah atılınca atlar ürkmüş, hareketlenmiş. Bizim yüzbaşının atı da şaha kalkınca kumandan yere düşmüş. Bir asker için böyle bir hadise tabii ki çok onur kırıcı. Bu sebeple rapor aldı, izin aldı, herhalde tayin istedi fakat bizim bölüğe geri dönmedi. O gidince bizim durumumuz zorlaştı. Eskiden severek muhabbetle hizmet ediyorduk fakat şimdi hizmet bir baskıya dönüşmeye başladı. Beraber ayakkabı diktiğimiz bir asker vardı. O usta asker, ben acemi. O kösele ve benzeri malzeme getiriyordu. Beraber askerlerin ayakkabılarını tamir ediyorduk. Daha doğrusu ben ona yardımcı oluyordum. Askerlerden 1 lira, 2 lira para alıyordu. Onunla da günübirlik helva, reçel vesaire alıp yiyorduk. Bunu şikayet edenler olmuş. Çağırdılar. Ben henüz acemi olduğum için bana bir şey demiyorlar. Fakat ona, "Ulan burası ticarethane mi? Kimlerden kaç para aldın söyle bakalım." dediler. Hatta hayli eziyet de ettiler. Falakaya yatırdılar, dövdüler. Asker mertti. Ben bu paraları tek yemedim, bununla beraber yedim demedi. Deseydi aynı dayaklara ben de maruz kalacaktım. Sonra onu eğitime gönderdiler. En ağır işleri buna yaptıracaksınız dediler. Sonra da bana döndüler. Eğer namuslu, şerefliysen gidip bunun yerine saraçlığı düzgün bir şekilde devam ettireceksin. Yok eğer namussuzum diyorsan sen de bırakırsın. Öyle bir tarzda söylemişlerdi ki reddetmenin imkanı yoktu. reddetmek en ağır hakaretleri kabullenmek demekti. Mecburen Saraç olduk. Fakat ben acemi asker olduğum için herkesin baskısı var, bayram günüydü. Herkesin çizmeleri var, bayrama izne giderken çizmelerin söküklerinin tamir edilmesi lazım. O çavuş geliyor, benim çizmemin şurasını dik, öbür çavuş geliyor, hayır önce benim çizmemin şurasını şöyle yap. Baskı, laf, söz. Bir noktadan sonra dayanamadım. Önlüğü çıkardım attım. Ben Saraç değilim, yapmıyorum dedim. Nasıl yapmazsın? Yapmıyorum. Askerlikte verilen emre hayır demek var mı? Ben asker olmaya geldim, Saraç olmaya değil, ben Saraç değilim. Nöbetçi subayına havale ettiler. Aynısını söyledim. İş bölük kumandanına kadar ulaştı. Beni çağırdı. Sen Saraçlık yapmıyor musun? Kumandanım ben Saraç değilim. Sen Saraçsın. Sen çizme bile dikiyorsun. Yapacaksın. Yapmayacağım efendim. Öyle mi? Alın bunu eğitime. Anasından doğduğuna pişman edin. Beni birkaç çavuşa verdi. Akşama kadar oraya koş, buraya koş. Bir sürü talim, eğitim. 2-3 gün sonra bölük kumandanı yine çağırdı. Saraçlığı yapacak mısın? Yapmayacağım. Çavuşlara döndü. Devam edin. Kabul edinceye kadar burnu sürtüyorsun. Fakat birkaç gün içinde ben çavuşlarla dostluğu ilerletmiştim. Ağır eğitimlerden kurtulmuştum. Onlarla oturup kalkıyorduk. Kumandan çağırdıkça gidip yaptırıyoruz diyorlardı. Tam o günlerde çavuş kursuna imtihan açıldı. Bizim bölükten de 6 kişi istiyorlar. Hepimizi topladılar. Beni arkalara ittiler. Basit sorular soruyorlar. Türkiye'nin etrafında hangi denizler var? Ülkemizin etrafında hangi komşular var? Çok basit sualler. Fakat pek kimse bilemiyor. Anadolu'dan gel, tahsilsiz kimseler ekseriyetle. Ben biliyorum, doğru cevabı söylüyorum. Sen Saraçsın diyorlar. Bir yandan da doğru cevaplara göre puanlarımızı yazmaları gerekiyor. Fakat bana sürekli sen Saraçsın, sen gidemezsin, seni bu 6 kişinin içine yazmayız diyorlar. Dostluk kurduğum çavuşlardan biri bana akıl öğretti. Bölük kumandanına git. Çavuşluk kursuna en yüksek puanları aldığım halde beni göndermiyorlar. Ben hakkımı aramak için albayıma çıkarım, bu durumu şikayet ederim de. Dediği gibi yaptım. Kumandan şaşırdı. Sen ne yapıyorsun? Ben en yüksek puanı aldım, böyle olduğu halde eğer beni kursa bildirmezseniz ben albaya çıkacağım. Kızdı. Şuna bak. Albaya çıkacakmış. Çıksa ne olur sanki? O da bize sormayacak mı? Fakat kızsa da bana çalım yapsa da benim müracaatım işe yaramıştı. Yaz şunun da adını. Yazdılar. Böylece 6 kişinin arasına benim de adım yazıldı. Biz alaya gittik fakat alay kumandanlığı bölüğün gönderdiği hiç kimseyi kabul etmedi. Hatta bölük kumandanına demişler ki sen ne biçim adamsın? Sen bunları nasıl seçtin? Bölüğünde hiç mi adam yok? Bunlar çavuş olmaya ehil kişiler değil. Sen en iyisi hepsini alaya getir, biz seçelim. Benim dışımdaki çavuş namzetlerini tamamen sevdikleri, kayırmak istedikleri kişilerden seçmişlerdi. Liyakate hiç bakmamışlardı. Bölüğün olduğu 5 köprüden alayın bulunduğu Arifiye'ye yürüyerek gidiyoruz. Kumandan da başımızda. Bir geriye geliyor, bir ileriye gidiyor. Bilhassa benim yanımdan geçerken laflar söylüyor. Beni de gönder dedin, gönderdik. Niye kazanamadınız? Beni de rezil ettiniz. Gidene kadar bana böyle çattı. Başka kimseye bir şey söylemiyor. Hep bana sayıp döküyor. Ben de üzgünüm kazanamadığım için. Karşımdaki de bölük kumandanı bir şey söylemek mümkün değil. Oraya vardık, binbaşı çıktı, kağıtlara baktı. Ahmet Zilan kim? Benim. Sen şu tarafa geç. Sen kazanmışsın. Bölük kumandanı da şaşırdı ve mahcup oldu. Ben de yol boyunca işittiğim onca azarın boşuna olduğunu anlamış oldum. Sevindim. İnsan çilelerle pişiyor. Camekan içinde yetişen insan, problemler yaşamayan insan, hayatta tecrübe kazanamıyor, ilerleyemiyor. Çok daha küçük engeller karşısında boğulup kalıyor. Ayet-i Kerime'nin sırrı hayatın her sahasında geçerli. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Rabbim zorluklara sabırla göğüs gerebilmeyi nasip eylesin. kanaatkâr, herkese faydalı, insanlığa yararlı bir fert eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ahmet Zila'nın kaleme aldığı Hayat Notları köşesindeki Sabrın Sonu Selamettir başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Ve şimdi de değerli dinleyenler, Raif Koçak'ın kaleme aldığı Ey İnsanoğlu Bu Gidiş Nereye başlıklı yazıyı sunacağız. İçerisinde yaşadığımız şu muazzam kainat tesadüfen meydana gelmemiştir. Yine bu kainat nefsin çeşitli arzularını tatmin etmek ve bir takım dünyalıklar edinerek onlarla eğlenmek için de yaratılmamıştır. Bu muazzam kainat kudreti ve kuvveti sonsuz Allah Teala tarafından insanoğlu için bir kulluk ve imtihan mekanı olarak yaratılmıştır. Kainatta yaratılan mahlukat içerisinde insanlar, hayvanlar, nebatat ve cemadat her ne varsa hepsinin yaratıcısı tarafından kendilerine verilen vazifelerine göre belirlenmiş bir sistemleri, bir fıtratları mevcuttur. Alemdeki gezegenlerin ve galaksilerin kendi işlerinde ve birbirleriyle olan münasebetlerinin de dünya üzerinde devran eden tabiat ve ekosistem dediğimiz düzeninde kusursuz bir şekilde işlemesi bu kanun ve yaratılış sayesinde devam etmektedir. Kainatın var olma sebebi insan, insanın var olma sebebi ise Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, onun rızasına ermek, cennet ve cemaline nail ve mazhar olmaktır. İnsan, yeryüzünü imar ve ihya etmek üzere gönderilmiştir. Şayet yaratılış gayesine uygun davranır, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uyarsa, mahlukatın göz bebeği olarak en üst mertebelere kadar yükselebilir. Ancak bu gayeye muayir davranışlarda bulunursa mahlukatın en aşağısına da düşebilir. Allah Teala insanı imtihan etmek üzere yaratmış, bu imtihanı kolaylaştırmak için de selim bir fıtrat üzere haram ve kötü şeylerden uzak duracak ahlakta ve noksansız bir şekilde yaratmıştır. Bu yaratılışla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her doğan çocuk fıtrat üzere doğar buyurmuştur. Bu da demek oluyor ki Allah Teala insanı yaratırken iyiye, doğruya ve hakka meyilli olarak yaratmakta, ancak dünyaya geldikten sonra ailesi tarafından kendi inanç ve adetlerine göre yetiştirilmekte, dolayısıyla bu fıtrata ters hareket edebilmektedir. İnsan, yaratılıştan kendisine verilen fıtrata uygun hareket ettiği zaman, iyiye, doğruya, güzele ve faydalıya ulaşacaktır. Şayet bu fıtrata ters hareket ederse, yanlışa, kötüye, çirkine ve zararlıya ulaşacaktır. Buradan hareket edecek olursak, fıtratıyla barışık insanlardan sevgi, muhabbet ve tevazu meydana geldiği gibi, fıtratıyla kavgalı insanlardan da gurur, kibir ve bürudet meydana geldiğini söylememiz mümkün olacaktır. Her şeyin kendi mecrasında akıp gitmesini sağlayan bu fıtrat kanununa yeryüzünde tek bir canlı müdahale edebilmektedir. İnsan, eğer yoldan çıkmışsa hem kendi fıtratını hem de kendisi dışındaki varlıkların fıtratını tahrip edebilecek kabiliyet ve kudrete sahip bir varlıktır. Yaşadığımız çağ ahir zaman olarak tarif ediliyor. Bu çağ fitnenin, fesadın, ekinin ve neslin bozulduğu bir çağ. Bu fesadın ilki insanın hürriyet bahanesine sığınarak kendi nesli üzerindeki tahribatıdır ki, kadının ve erkeğin fıtratlarında bulunan kadınlık ve erkeklik özelliklerinden uzaklaşmasıyla cinsi sapkınlıklar olarak cemiyetin önüne çıkmaktadır. Yine yeryüzünde fesat olarak bugün ekinin bozulmasını görüyoruz ki, topraktan bize verilen nebatatın genetiğiyle oynanarak gıda ve şifa olması gereken sebze, meyve ve bakliyatın bir zehir ve silah olarak milletler arasında fitneye sebep olmasıdır. İnsan yeryüzünde emanetçi olmasına rağmen haddini aşıp onu kendi mülkü olarak görmekte, kullandığı malzemelerle çevreyi kirletmekte, bir takım dünya menfaatleri için ormanları yok etmekte, kullandığı kimyevi maddelerle kendisini korumak için yaratılmış ozon tabakasına zarar verip ekosistemin bozulmasına ve tahrip olmasına sebep olmaktadır. Fıtratı bozup tahrip etmeye çalışan medeni insan bu kör inadında ısrar etmeye devam ederse gelecek nesillerin sağlıklı ve huzur içerisinde yaşayacağı bir dünya yerine tabii kaynakları tükenmiş, çevre faaliyetleriyle boğuşan kirli bir dünya bırakacaktır. Müslüman sadece kendinden değil, yaşadığı yerdeki insanlardan, hayvanlardan, bitkilerden ve çevreden de mesuldür. Bizim hizmetimize sunulan bu emanetlerin yaratılış amacına uygun kalmasına dikkat etmek durumundayız. Şayet biz bu sorumluluklarımızı unutarak bize verilen bu imkanları tüketmeye ve yok etmeye devam edersek büyük bir vebalin altına girmiş olacağız. Eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yaratılan kainatla o kainat içerisinde önemli bir yere sahip olan insan arasında kopmaz bir irtibat vardır. Nasıl ki insan bozulunca çevresindeki her şeyi de kendisiyle bozuyorsa, o halde insanın fıtratını muhafaza ederek düzeltirsek, içerisinde yaşadığımız dünyanın da fıtratını muhafaza edip nizam ve intizamının devam etmesini sağlayabiliriz. İnsanın fıtrat üzere yetiştiği ilk ocak, ilk mektep, evimiz ve ailemizdir. Aile düzelirse insan, insan düzelirse de dünya düzelecektir. Allah Teala bizleri yarattığı fıtrat üzere kalan ve o fıtrat üzere yaşayanlardan eylesin. Yarattığı bütün mahlukata hürmet eden hassasiyet nasip eylesin. Raif Koçak imzalı Ey İnsanoğlu, Bu Gidiş Nereye? Başlıklı yazıyı paylaştık son olarak değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Başka bir programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.